Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Ya Rabbi, bu ne terü taze bir bolluk, ne feyizli bir güzellik bu. Kısa bir müddet için oyalanmak istiyorsanız benimle beraber yürüyünüz, beraber gezelim. Enginarlara bakıyorum. Tarihi bir sütun başlığı gibi katmer katmer, yaprak yaprak süsler işlenmiş. Biraz da Kurunovusta silahını andıran tıkız topuzlarında nasıl canlı bir sertlik var. Su içtikçe ağza yarı buruşturucu, kıvamında şuruplu ve bir çocuk nefesi kadar hafif, serin rahiyalı yemiş lezzeti veren bu sebze, şeklinden, katılığından, kabalığından beklenilmeyen bir tat mahfazasıdır. Dire etiyle sebzelerin istakozudur. İstakoz, aslında siyah iken insan elinde haşlanarak rengini değiştirir. Nasıl iştah açıcı bir kırmızılığa uğrarsa, enginar da acı yeşil iken limonla uyuşarak gönle ferahlık veren bir kehribar sarılığı bağlar, rengi lezzetine uyar. Sakız kabaklarına bakarken gözümün önüne et suyu ile pişmiş hafif kalyası gelir. Zira bu yemek ağır hastalıklardan kalkanların perizi bozmak üzere küçük bir dilim francalayla başladıkları bir kurtuluş dağımıdır. Yeniden hayata dönenler ağızlarının ve ömrün ilk tadını onda bulurlar. Kabağa bakınca hayalimde şu manzarayla karşılaşırım. Saçları şakaklarına yapışmış, beyaz gecelikli solgun bir genç kız yatağından doğrulmuş, önüne bir ufak tepsiyle koydukları kendisi kadar sarı ve kansız bir tabak yemeğe ölüme yüz çevirmiş gözleriyle memnun memnun bakıyor. Bu yemekten hayat müjdesi alıyor. İşte salatalıklar. Terlemesini en güzel bilen ve kendisine en iyi yakıştıran bu sebze biçimindeki acayip meyve. Salatalıklar ne tuhaftır ki ancak kabukla çıplakken terlerler. Soyunan hiçbir ten onun kadar nefis, nazik bir raiha veremez. Şeklindeki kabalığa uymayan o nazenin kırağı dizeleriyle ve bu raiyası ile salatalığın niçin daha derli toplu, mahfiyetli, hatta edepli bir suret azmetmediğine kızmamak mümkün değildir. Kendisine epeyce benzeyen muz gibi hiç olmazsa iri yapraklı bir güzel ağaçta, hoş bir hevenkte olamaz mıydı? Herkes kiraz yer ama acaba kaç kişi dişlerinin bıraktığı izdeki güzelliği dikkatle seyretmeye hatırına getirmiştir. Zannederim kiraz kadar diş yerini kendisine yakıştıran bir başka yemiş yoktur. Onda dişin bıraktığı yara bir oyadır. Hani bazı köylerde göz nuru dökerek gayet zarif, pembeli sarılı, ince hesaptığı işlerler. Seyrine doyamaz, çiçek sanar, kokusunu ararsınız. İşte bu oyalarda. Refik Halit Karay'ın bu olağanüstü anlatımı beni ta nerelere götürdü. Lisedeyken okul çıkışına salatalık ve erik satan el arabaları geldiğinde anlardık ki bahar gelmiş. Yazında eli kulağında, tatil çanları çalıyor. Salatalık soyulur, tuzlanır, öyle satılırdı. O koku beni kendimden geçirirdi. Mis gibi bahar, mis gibi yaz kokuyor gibi gelirdi bana. Erikte o kadar gözüm yoktu doğrusu. Kokusu yok ya, belki de ondandır. Ama salatalık kokusu benim için yazdır. O gençlik yıllarıdır. Biraz da özgürlüğün kokusudur. Çünkü tatil demektir. Tabii bir Refik Halit Karay değilim. Size diğer sebze ve meyveleri birer roman ya da masal kahramanı gibi müthiş tasvirlerle anlatamam. Ama sebzelere, meyvelere, o canlı çarşılara ve yemeğe olan sevdamı paylaşabilirim yine de. Refik Halit Karay'ı da aracı kılarım. Yazarlar yazsın, biz okuyalım ve paylaşalım değil mi ama? O da benim vazifem. Ve görevimi icraya hazırım efendim. Bu bölümün esas kızı Refik Halit Karay imzalı tahmin ettiğiniz gibi. Ve evet, yine mutfağa düşüyor yolumuz. Çarşı pazara, lokantalara, sofralara da elbette. Karay'ın 30'lu yılların sonundan ölümüne kadar çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı yazıların toplanmasından oluşan Memleket Yazıları serisinden mutfak zevkinin son günlerini alıyoruz elimize. Ve dalıyoruz Türkçenin bu büyük üstadının yemek kültürüyle ilgili o derin ve lezzetli sohbetine. Yalnız uyarmam lazım, kitaptaki yazıları okurken ağzınızın suyu akabilir. Yalnızken okuyun. Sonrasında kendinizi mutfağa atabilir, şöyle yağı, tuzu yerinde pilav, börek falan yapmaya kalkabilirsiniz. Ve tabii bunun sonucunda birkaç kilo da alabilirsiniz. Ki sizi bilmem ama pandemi süreci bana bu konuda çok yardımcı oldu. Üstüne bir de Karay geldi. Oh, değmeyin yağlı deniz. Neyse, kilo bahsini kapatalım. O sohbet eder gibi yazıyor, tamam, ama biz de onun hakkında sohbet etmek istiyoruz haliyle. Ay hadi itiraf edeceğim. Ben yemek kültürü kitaplarına bayılıyorum. Türkiye'nin lezzet duayeni Mehmet Yaşin'le de böyle bir kitap hakkında konuşmak istiyordum şu podcast olayına girdiğimden beri. Açtım telefonu, hangi kitabı konuşalım diye sordum. Eski genel müdürüm ne de olsa, şunu konuşalım, bunu konuşalım denmez şimdi koskoca yaşine. O da mutfak zevkinin son günlerini önerdi. İtiraf tam da burada giriyor devreye. Okumamıştım memleket yazılarını. Elbette Karay'ın memleket ve gurbet hikayelerini biliyordum ama memleket yazılarını atlamışım. Hemen açığı kapatmaya verdim kendimi. İyi ki danışmışım Mehmet Bey'e ve o da iyi ki mutfak zevkinin son günlerini önermiş bana.
Refik Alp Karay bir milletin edebiyatı, musikisi, mimarlığı gibi bir de mutfağı vardır diyor. Yani bir sanat gibi görüyor aslında mutfağı. Bu görüş size çok uzak olmasa gerek. Ne dersiniz Mehmet Bey?
Tabii ki şeydir, mutfak bir sanattır. Bunu yalnız hala nedense mutfak ve mutfağın getirdiği adetler maalesef ki henüz hala kavranamadı bunun kıymetli bir sanat olduğu. Ve bunu anlatan yazar adeti de mesela bizde sofra adabının çok sıkı kuralları vardır. Ataerkil bir sofradır bizimki. Yani baba oturmadan, baba ilk kaşığını almadan yemek başlamaz. Ve de yemeğin en lezzetli bölümleri önce babaya takdim edilir. Konuşulmaz bizim şeyde. Yani pek neşeli değildir bizim sofralarımız. Konuşulmaz çünkü günahtır. Pek gülünmez, pek oyalanılmaz. Hele çocukların, geçmişten bahsediyorum şimdi böyle sofralar da kalmadı ya, çocukların lafa karışma hakkı hiç yoktu o zamanlar. Şimdi sofra da kalmadı zaten. Bir şey var bu muhteşem mutfağı ve yemek adetlerimizi kaleme alan, mutfak kültürümüzü kaleme alan maalesef ki pek yazar yok. Biraz Ahmet Rasim tabii ki. Sermet Muhtar Alus tabii ki. Tabii ki Selim İleri, tatlı cümleleriyle anılarındaki ve bugünkü mutfakları, yemekleri anlatır. Artun Ünsal bu konuda oldukça ciddi bir araştırmacı ve yazardır. Enis Batur bazı yazılarında mutfak maceralarını işe yapar. Aslında yazarlar, şöyle bir göz atıyorum da, bizde yok ama Batı'da daha yaygın, daha şey. Bizde yemek kitabı çok var. Hele son dönemlerde moda oldu. Ama bizimkiler yemek kültürü kitapları değil. Bunlar tamamen tarif kitaplarından oluşan bir koleksiyon. Yani kitaplar. Yani herkes bir yerden aldığı tarifi paylaşmak için yazdığı kitaplar bunlar. Bunlardan ipucu olur mu? Eski kitaplardan oluyor. Yani kullanılan malzemelere bakıyorsunuz. Yahut da işte Fatih'in saray mutfağının alım listelerinden bir takım çözümlemeler yapabiliyorsunuz ki bu listeler daha çok Fatih dönemine ait listeler. Yani durum bu.
Yani hala mutfağın sanat olduğu kabul edilmiş değil diyorsunuz siz.
Maalesef yani hem sanat olduğu hem kültür olduğu, zengin bir kültür olduğu da kabul edilmiş değil. Kültür Bakanlığı zaten hiçbir şekilde bu yemek işine el atmadığı için bu Türk mutfağı, bence dünyanın en lezzetli ve zengin mutfağı, dünyada bilinmiyor bu mutfak. Yani hiçbir şekilde yer almıyor. Ama şu son yıllarda gastronomi turizmi biraz kıpıldanmaya, para kazanmaya başladığı için bir parça şey yaptılar. Hani gastronomi turizmi yılı falan ilan edip yurt dışından müşteri çekmeye niyetlendiler.
Hoş, yemek kültürü kitabı da son zamanlarda çıkan başarılı kitaplarda var. Yok değil ama yeterince değil tabii.
İki tane benim bildiğim çok kaliteli dergi var. Bir tanesi Yemek ve Kültür, Çiğa Yayınları'nın çıkardığı, bir de Metro Gastro, Metro şirketinin çıkardığı, yıllardan beri çıkardı ama son 3 sayısını artık internetten yayınladığı çok kıymetli iki dergi, yani kaynak dergi bu.
Yemek kültürüne boğazımıza verdiğimiz önemi vermiyoruz, evet. Yemeği içmeyi seviyoruz ama yeme alışkanlıklarımıza, bildiğimiz sebzelerin ya da diğer malzemelerin geçmişten bugüne uzanan farklı tariflerine, beraberlerinde hangi anıları ve hangi gelenekleri taşıdıklarına pek dikkat etmiyoruz. Doymak için yiyor, keyif için içiyor, gerisini çok da düşünmüyoruz. Elbette çoğunluk için böyle bu. Yoksa yemek kültürüyle ilgili kitaplar yayınlayan yayın evleri de var, bu kitaplara teveccüh gösteren okurlardı. Fark ettim, evet, ben de eski kelimeler kullanmaya başladım bu bölümde. Refik Halit Karay okurunu öyle bir eline geçiriyor ki diline de nüfuz ediyor. Aslına bakarsanız Türkçenin zenginliği biraz da buradan gelmiyor mu? O eski kelimelerin de bir lezzeti var. Elbette yeni kuşaklar için zorlayıcı ama bazılarının yerini doldurmak da zor. Zenginleştiriyorlar anlatımı ve bizi. Tamamen göz ardı etmemeliyiz onları bence. Refik Halit Karay okumak da zenginleştiriyor insanı. Bir sebzeyi bile böylesine kanlı canlı, böylesine zarif anlatabilen, hayal gücü zengin bir yazar bulmak da hiç o kadar kolay değil. Mutfak Zevkinin Son Günleri, Karay'ın imla kurallarına ve kelimelerine sadık kalınarak yayınlanmış, yani sadeleştirilmemiş. İyi ki de öyle yapılmış. Aman gözünüz korkmasın sakın, çünkü anlatımı o kadar güçlü ki arada bir rastladığınız o kelimeler anlamlarını bilmeseniz bile hiçbir şekilde uzaklaştırmıyor sizi kitaptan. Ve bir yandan da çok şey öğreniyorsunuz. Çünkü Karay sadece bir şikenperver değil. Bakın yine geçmişten güzel bir kelime. Yemek tiryakisi, boğazına düşkün anlamına geliyor. Evet, ne diyorduk? Karay sadece bir şikenperver değil. Aynı zamanda çok okuyan, çok araştıran bir yazar. Yani sadece dili değil, arka planı da çok güçlü bu yazıların. Genç kuşakların Refik Halit Karay'ı çok tanımadığından söz edilir hep. Oysa onun Memleket Hikayeleri adlı kitabı 100 temel eserin içinde ve dolayısıyla gençlere ulaşıyor olması gerekir. Tabii bizim memleketin hallerine güven olmaz. Ne kadar okutuluyor, ne kadar anlaşılıyor, ders diye kitap alınıyor ama hemen bir tarafa mı atılıyor bilemiyorum. Oysa Memleket Hikayeleri de, Gurbet Hikayeleri de çok şey anlatır bu ülke toprakları hakkında. Karay hakkında da çok şey söyler bize. Çünkü o da bir İstanbul çocuğu olarak sürgünde öğrenmiştir Anadolu'yu. Mehmet Bey de Karay'ın ne kadar tanındığından emin olmadığından önce biraz geçmişinden söz etmek istedi.
Refik Halit Karay 1888'de İstanbul'da doğdu. Şimdinin Galatasaray Lisesi denen Galatasaray Sultanesi'ni, şimdinin Hukuk Fakültesi denen Mektebi Hukuku okudu, bitirdi. Gazetecilikte hiciv yazılarıyla üne kavuştu. Bu yabancımız olmayan, her eleştiricinin başına gelen şey onun da başına geldi ve Anadolu'ya sürüldü. 5 yıl sürgüne gönderildi. Dönüşünde sürgün cezası bittiğinde Anadolu'ya gitmek neden cezaysa onu da bilemiyorum. Dönüşte gazetelerde çalıştı. Sonra Aydede adlı yine bir muhalif mizah dergisi çıkardı. Bu arada 20 kadar da roman yazdı. 1965'te öldü Refik Halit. Temiz Türkçesi, renkli anlatımı, yaratıcılığı ile edebiyat tarihinde yerini aldı.
Refik Halit Karay, ikinci meşrutiyetin getirdiği görece özgürlük ortamında Fecrati Edebiyat Topluluğu'nun kurucularından oluyor. Ama kısa süre sonra, öncelikle topluluğun diğer üyelerine göre daha sade ve konuşur gibi yazması sebebiyle aralarında anlaşmazlıklar boy gösteriyor ve Karay ayrılıyor. Cem dergisinde çıkan yazılarında Kirpi lakabıyla esprili bir dille yazdığı hiciv yazılarına başlıyor. Daha sonra Kirpi'nin Dedikleri başlığıyla kitaplaşan bu yazılar İttihat ve Terakki taraftarları tarafından hoş karşılanmıyor. Her ne kadar ülkede istibdat rejimi bitmiş de olsa özgürlük ortamı çok da uzun sürmeyecektir ne yazık ki. O yılların gazete ve dergi sayısındaki verimlilik de baskılarla azalacak, hükümetten yana değilsen muhalefetten yanasın ve zararlısın görüşü yine hakim olacaktır. Karay belki de lakabının kaderini üstlenecek, o alaycı esprili üslubuyla edebiyatçısından politikacısına kadar herkese yöneltebildiği okları yüzünden basın ve edebiyat ortamından ve doğduğu büyüdüğü şehirden uzaklaştırılacaktır. Yazarın bu ilk sürgünü 5 yıl sürer. Sinop'ta başlar, Çorum, Ankara, Bilecik'in ardından 1917 yılında biter. İşte o 100 temel eser içinde yer alan, Anadolu'yu tanımak isteyen herkesin okuması gereken Memleket Hikayeleri de bu sürgünün eseridir. 1919 yılında yayınlanan kitaptaki hikayeler, Anadolu insanının bezginliği kadar yalnızlığını anlatır. Devletin elinin oralara çok da ulaşamadığını gözler önüne serer. Dili ve anlatımı elbette çok zengindir. Sürgünden döndükten sonra lakabını değiştirir. Artık o Kirpi değil, Aydede'dir. 1922 yılında aynı isimde bir mizah dergisi yayınlamaya da başlar. Lakabı değişse de üslubu değişmez. Muhalif olmayı sürdürür. Bu sırada Anadolu kaynamaktadır. Ama o, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan milli mücadeleye de inanmamakta, yaşananların gerisinde iddiaçıların parmağının olduğunu düşünmektedir. Hürriyet ve İtilaf fırkasına girer. Ancak onun ve bu partideki diğer kişilerin gerçek bir kurtuluş savaşı değil de iddiatçıların yeniden yönetime gelmek için bir oyunları olarak gördükleri milli mücadele hayali gerçek olmak üzeredir. Yeniden sürgüne gönderilmektense kendi rızasıyla uzaklaşmayı tercih eder ve 1922'de Beyrut'a giden bir gemiye biner. Çünkü adı 150'likler listesindedir, tutuklanması an meselesidir. Ama bu ayrılık daha da yaman olacaktır onun için. Ne de olsa bu kez sadece İstanbul'dan değil, memleketten de uzaktadır. Hayatı zor ve hüzünlüdür. İlk sürgünde kazandığı aşkı, ikinci sürgününde kaybeder. Eşi, 4 yaşındaki çocuklarını da yanına alıp onu terk eder. Karay, sürgün yıllarında Ankara hükümetine fikren yaklaşmıştır. Ama yine de uzun bir sürgündür bu. Tam 16 yıl sürer. Ancak bir af kanunu çıkartıldığında 1938'de dönebilecektir Türkiye'ye. Bundan sonra da kendini daha çok roman yazmaya verecek, siyasi yazılardan uzak duracaktır. Nasıl birinci sürgün memleket hikayelerinin doğmasına neden olduysa, ikinci sürgünde 1940 yılında gurbet hikayelerini kazandırır edebiyat dünyasına. Tabii yazdığı birçok romanın taşında, tuğlasında, harcında da vardır o günler. En çok da Sürgün adlı romanının herhalde. 1965 yılında hayata veda edene kadar da yazmayı sürdürür. Sevgili eski genel müdürümün isteğini yerine getirip onun açtığı yoldan ilerleyerek Refik Halid'i onu tanımayanlar varsa diye kısaca tanıttıktan sonra izninizle ben yine lezzet duraklarına, ay pardon yaşın olunca konuk dil böyle sürçüyor işte, lezzet muhabbetine dönmek istiyorum. Mutfak zevkinin son günleri bizi bekler.
Refik Halid yemekleri, sebzeleri, meyveleri öyle bir anlatıyor ki sanki bir sevgiliye hani metiyeler düzüyor gibi.
Sen ne diyorsun, ne diyorsun, ne güzel anlatır. Refik Halid'in yani bir pilav anlatışı vardır ki, bakayım onu bulabilirsem aktarmaya çalışayım. Evet buldum pilavı. Bir defa diyor ki pilav İstanbulludur diyor. Ve pilav İstanbul çocuğunun kolayca ayrılığına katlanamayacağı en sevgili, lezzetli gıdasıdır diyor. Diyor ki sofradan pilavsız kalkınca insan doyduğunu anlamaz diyor. Eskiden pilavsız sofradan kalkılmazmış. 7 türlü yemek yense yine sonunda ortaya pilav konurmuş. Şüphe götürmeyen bir nokta varsa bugünün pilavına eski tadı, eski gösterişi, eski istikbali veremiyoruz. Aşçı kıtlığından yoksa yağ meselesinden ve pirinç cinsinden mi? Galiba üçünün de tesiri var. Nerede o aşçı başı, nerede o yağ, nerede o pirinç? Hele nerede o yaşayış tarzı?
Lokantalarda yoğurt çanağına doldurulup, tabağa ters boşaltılarak masamıza konan o taneleri ayrılmamış, şişmeye imkan bulamamış, artık yağ kokulu 5 dirhemlik veya 5 kaşıklık tıkız pilav yok mu? Bunu dedelerimizin önüne getirselerdi, öfkeden kan başlarına sıçrar ve tabak garsonun kafasına fırlardı. Zira pilavın kader ve kısmeti, şerefi, adab ve erkanı, kutsiyeti vardı. Ona bu derece hakaret ettiremezlerdi.
Diyor ki, yağ meselesinde de, pilavın dibinde muhakkak 1-2 santim yağ bulunması, yağ sızmış olması lazımdı.
Berbat şey, ağır şey değil mi? Hayır, yağ dibe durulurdu ama pirinçlerin üzerinde, içinde, ağzınızda bunu sezmezdiniz. Hele damakta ve midede hiç duymazdınız. Zaten neyi duyacaksınız? Bahsettiğim yağ ne maazallah kuyruk, ne mahlut, hatta ne Trabzon, Urfa, Halep, hatta Derne'dir. Bu Afrika iskelesi yağının nefisliğiyle şöhretliydi. Dediğim yağ, tahta fıçılar içinde Kırım'dan gelirdi. Sütlü inekleriyle meşhur Kırım otlaklarından. Okkası bir çeyrek altına, yani harp piyasasıyla 6-7 liraya.
Yani bu kadar detaylı, ve güzel cümlelerle ve benzetmelerle bir yemeği anlatırdı Refik Halit. Ve de zaten bu kitabı okuduğunuz zaman o dönemin bütün şeyi gözünüzün önünden akıyor, gidiyor. Bütün detaylarına vakıf olabiliyorsunuz.
İnsan bu kitabı okuduğu zaman şunu da düşünüyor. Refik Halit Karay bugün yaşasa, o gün şikayet ettiği bir sürü şeyin çok daha başka bir boyuta geldiğini görecekti. Acaba ne kadar şikayet edecekti?
Valla bugün yaşasaydı zannediyorum yemek yazarlığını yapmazdı. O keyifli yemeklerin olmadığı bir dönemi yazmak bence şeydir. Bir işkenceden öte bir şey değil. Şimdi bu anlattığı pilav şu anda sofralarda hiçbir zaman yer almayan, yer almayacak olan. Bu da sağlık ve kilo telaşına düşenlerin bozmaya çalıştığı yemekler arasında. Çünkü güzel bir pilav yemek istiyorsanız, yani bol tereyağlı bir pilav yapacaksınız. İyi bir karnı yarık yemek istiyorsanız, patlıcanı zeytinyağında kızartarak yapacaksınız. İşte bu modern çağ yemek alışkanlıklarını ve yemek zevkini ve tadını da bozuyor.
Mesela Refik Halit Karay işte Boğaz'da çıkan Marmara diyor en zengin balık yataklarından biridir diyor mesela. Gelse bugün görse.
Yani keşke her dönemde bu dönemde de gelecek kuşaklara mutfağımızı anlatacak, yemek kültürümüzü anlatacak, mutfak sanatımızı anlatacak, o emek yoğun yemekleri anlatacak daha çok yazarlar olsa, yazar arkadaşlarımız da, hani ben her ne kadar Kültür Bakanı'nı eleştiriyorsam da, bakanlığını, bakanı değil de bakanlığını ilgilenmiyorlar diye, yazarlarımızın büyük bir bölümü de yemek yazmayı biraz küçümser buluyorlar galiba. Halbuki benim en keyifle okuduğum, hala hafızamda çıkmıyor, hafızamdan silinmeyen kitap Maria Puzo'nun bize papaz her zaman pilav yenmez diye çevrilen kitabıydı. O kitabın bir sayfasında konu anlatılır, yani roman akar gider. Karşı sayfasında da oradaki yemeğin tarifi verilirdi. Yani ben o kitabı bitirinceye kadar zannediyorum birkaç kilo almışımdır o yemekleri yapayım diye.
Kitabın içinde yer alan 1944 tarihli bir yazısında biz yemek yiyen nesildeniz demiş Karay. Yarınkiler yemek yiyen değil, gıda alan bir nesilden olacaklar. Belki de bu düşünce Mehmet Bey'in serzenişleriyle aynı kapıya çıkıyor, ne dersiniz? Peki o yarınkiler diye sözünü ettiği kişiler biz olduğumuza göre, sizce gerçekten de biz sadece gıda almak için mi yiyoruz? Yemek zevkimiz kalmadı mı? Sağlıklı beslenme, genç kalma mottosunun biraz aşırıya kaçtığını kabul edenlerdenim. Bu takıntının bazı geleneksel tarifler söz konusu olduğunda lezzeti azalttığını da itiraf ediyorum. Ama öte yandan da yemek kurslarıyla, üniversitelerde açılan gastronomi bölümleriyle, yurt dışı seyahatlerinin ve sosyal medyanın ya da genel olarak medyanın etkisiyle farklı lezzetlere ilginin arttığını da görmezden gelemeyiz. Yani şikenperverler var hala. Ama eski lezzeti bulabiliyorlar mı? Büyük bir soru işareti elbette. Hoş, her çağın farklı alışkanlıkları olduğunu kabul etmek, lezzeti de bu pencereden bakarak değerlendirmek gerekir belki de. Anlayacağınız benim de kafam karışık bu konuda. Karay, Mutfak Zevkinin Son Günleri adlı kitabında, ki bu başlık içerideki Mutfak Zevkinin Son Demleri adlı yazıya ithafen verilmiş, yemeklerden, sofra adetlerinden, çarşı pazardaki değişimlerden söz ederken aslında ülkedeki sosyal hayatın bir tablosunu da çıkartıyor. Hem de karşılaştırmalı bir tablo bu. Geçmişi, yani Osmanlı İmparatorluğu günlerini, savaş zamanının kıtlık şartlarını, büyük bir değişim geçirmekte olan Türkiye'nin o günlerdeki hali pür melalini de ortaya koyuyor. Başlığın verilişinden söz etmişken, yani yeri gelmişken, yazıların yemek kültürü, lokantalar, alışveriş, ekmek, simit, sebzeler, etler, balıklar, deniz ürünleri gibi 16 ana başlıkta toplandığını, bu kitabında Memleket Yazıları serisinin diğer kitapları gibi Tuncay Birkan tarafından hazırlandığını ekleyelim.
Bu yazılar, bu kitaptaki yazılar, Mutfak Zevkinin Son Günlerinde toplanan yazılar aslında önemli bir değişikliğin yaşandığı yıllar. Yani aslında büyük bir toplumsal değişimin olduğu yıllar.
Yazıları yazmaya başlandığında savaş var. Yani savaş arifesi ve savaş. Sonra tek partili şey var. Sonra çok partili dönem geliyor. Yani bayağı karmaşık ve de değişen, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlısından Cumhuriyetine demokratlaşmasına kadar geçen sürenin bütün devrelerini yaşıyor. Tabii ki bu devrelerde mutfak kültürü de değişiyor. Çünkü savaştan gelmiş yoksul bir ülke, yani savaşa girmemiş olsa da savaşın verdiği bir yoksulluk var. Buraya yansıyan bir yoksulluk var. Her dönem batılılaşmaya, yüzü batılılaşmaya dönünce değişen, tabii onunla birlikte Türkiye'ye ithal edilen batılı kurallar, batılı lezzetlerle değişen mutfaklar var. Refik Halit bunların hepsini gözlemlemiş, her satırında bu tarihi yansıtmış bir yazar. Yani keyifli bir yazar, ayrıca da didaktik bir yazar değil. Didaktik değil ama bir sürü şey de öğretiyor. Her zaman bir Refik Halit gibi bir yemek kültürü yazarı olmak istemişimdir.
Karaköy'den geçerken ne olduğunu birdenbire anlayamadığınız bir eksiklik duymuyor musunuz? Kendi kendinize demiyor musunuz? Burada bir şey vardı. Gözümüzün yıllardan beri alıştığı bir şey. Öyle mühim bir şey ki Karaköy mü ona şöhret verirdi, yoksa o mu Karaköy'e ayırt edemezdik. Belki anladınız. Karaköy poğaçacısı kapanmış. Kepengin üzerinde mürekkebi akmış bir yazıyla şu yazıyı okuyoruz. Kiralık dükkan. Demek ki birinci Cihan Harbi'nin yapamadığını ikincisi yapmış, yarım asra yakın bir zamandan beri her türlü karışıklık, değişiklik, yokluk ve darlık içinde arı kovanı ve karınca yuvası gibi işleyen sayılı bir ticaret evi, sahiplerini elbette Karun'a çevirdikten sonra nihayet kapılarını örtmüş. Keskin bıçağın sarı bakır tezgah üzerindeki kendine mahsus ahenkli ve neşeli tıkırdısı işitilmez olmuş. Bir şöhret daha tarihe karışmış. Bu şöhretle beraber biraz da ılık yağ ve kıyma kokusu. Ah be Refik Halit Bey amcacığım, bilsen biz nelerin nelerin birdenbire yok oluşuna tanık olduk. Ne dükkanlar gitti, ne sinema salonları kapandı, koskoca binalar yıkıldı, ormanlar kesildi. Neler neler oldu bir bilsen. Nice lezzet durağı kendini bir son durakta buldu da müşterileri elleri böğründe kaldı. Biz elleri böğründe kalan nesil artık pek şaşırmıyoruz her köşe başında hissettiğimiz o eksikliklere. Ne fena değil mi? Şaşırmıyoruz bile. Vallahi niyetim yattığın yerde kemiklerini sızlatmak değil. Benim burnumun direği sızlıyor kaybettiklerimizi düşündükçe de o yüzden seninle dertleşmek istedim biraz. Kalksam mezarından, gelsem bugünkü İstanbul'a, vallahi şükredersin o günlere. Belki de bu şehrin kaderi böyle. Geçmişini sürekli kaybediyor ve siması değişiyor habire. Sırf İstanbul'la da sınırlamamak lazım elbette bu kayıpları.
Refik Halit Karay Osmanlı İmparatorluğunu da yaşamış biri. Mutfak zenginliğini görmüş. Çok ilginç onunla ilgili. Yani o da geçmişten söz ediyor çünkü. Hani sadece yaşadığı dönemi değil, geçmişi de anlatıyor. Var mı aklınızda böyle kalan o çok ilginç, çok bonkör bir takım hikayeler var orada?
Şöyle diyor bir yerde, bizde Osmanlı mutfağının en parlak çağına fütühat devirlerinden sonraki miras yedilik sırasında ulaştığına hükmedebiliriz. 3. Murad'ın bir takım düğünler vesilesiyle verdiği, ricaline verdiği saltanatlı ziyafetler tarihimizde iz bırakmıştır ve belki de lale devrinde yalnız lale ile badeye değil, mideye de lüzumundan fazla önem verilmiştir. Bütün eski eserleri, hele divanlarla tarihleri yemek bakımından da incelemek, bu noktayı da gereği gibi aydınlatmak müverrihlerimize düşer. Yani o da biraz evvel benim söylediğim şeyi tabii benden çok önce söylemiş. Yani biraz da bu mutfak kayıtlarına göz atmamız lazım. Osmanlı mutfağı istibdatla beraber çöktü diyor. Yeni devir bir imparatorluğun yavaş yavaş tasfiyesine başlangıç olmuştu. Balkan harpleri Rumeli'yi götürdü. Mütareke Arabistan'ı kaybettirdi. Birinci Cihan Harbi'nde kıtlık da baş göstermişti. Yine mütareke de ecnebi istilası, hele beyaz Rusların lokantacılığa başvurmaları Osmanlı mutfağının baş şehri olan İstanbul'u bambaşka bir yemek tarzı ile karşılaştırmış, ağzının tadı iki manada da tamamıyla kaçmıştı. Yani bunu işte tarihle de şey yapıyor. Osmanlı'nın parçalanmasının mutfağımızı nasıl etkilediğini.
Çok geniş bir kültür birikimi var Karay'ın. İlgi alanları da anladığım kadarıyla çok geniş.
Gazeteci başyazar sürgünden dönünce bir takım gazetelere başyazarlık yapıyor. Hatta İstanbul Telgraf Müdürlüğü'nü de üstleniyor zannediyorum bir süre. Yani bu 5 yıllık sürgünde o şey geçmiyor tabii, boş geçmiyor. Ondan bir sürü şeyler çıkıyor, memleket yazıları diye. Oku oku bitmez kitaplar, yazılar çıkıyor. Bir de düşün, 20 tane de roman yazıyor bunu. Keşke hepimiz, yani yazı çiziyle uğraşanlar, onun gibi verimkar işler yapabilseydik.
Mehmet Bey'in Refik Halit Karay'ın üslubuna hayran olması şaşılacak şey değil. Anlatmak da çok kolay değil onun üslubunu. Okumak lazım. Ayrıca bu yazılar 21. yüzyılın şu zorlu günlerinde okunduğunda alınacak tat daha da artıyor bana sorarsanız. Onun anlattığı gibi değil artık hiçbir şey. Ne şehir o şehir, ne lokantalar o lokantalar, ne de sebze meyve aynı. Alışkanlıklarımız, değer verdiklerimiz, yemek yaparken kullandığımız malzemeler, her şey değişti ve değişiyor. Dil de değişiyor. Ama zengin anlatımın bir formülü varsa eğer, işte o aynı kalıyor inanın bana. O formül iyi metinler okumakta saklı duruyor. Hep ve her zaman. Bu yazılarda iyi yazmanın sırları da var yani. Ayrıca satır aralarında geçmişten gelen birçok bilgiye ulaşmak da mümkün. Örneğin Osmanlı döneminde Ramazanlarda iftarda kapısı herkese açık konaklarla ilgili yazıyı okuduğumda gerçek bonkörlüğün ne olduğunu düşündüm ister istemez. Kilerci başısı, limonluğu, muazzam sofralarıyla bir konağa konuk olmak istedim. Karay'ın sözüne ettiği tariflerden biri pişirilmiş ve tabağıma konmuş olsun istedim. Hasır kuzusuna ne dersiniz? Tamam. Tamam vejeteryan dostlar kızmayın. Ben bir enginara da hiç ayır demem. Ama o sofralarda o günlerde yemek şartıyla anlaşabiliriz. Nasıl olacaksa artık. Refik Halit Karay yemekleri de öyle bir anlatıyor ki insanın içinden hemen mutfağa girip pişirisi geliyor o tarifi. Mehmet Bey örneğin Karay'ın midye tiritini denemiş ama ne yazık ki pek başarılı olamamış. Karay'ın beklentileri çok yüksek bu arada. Bu da biz sıradan şikenperverleri biraz zorluyor sanki. Mehmet Bey bile zorladıysa düşünün siz artık.
Adam nasıl yazmış? Nasıl yazmış bu küçümsediğimiz bir omleti? Bir edebi bir şeye, yiyeceğe döndürmüş.
Ey günümüz şikenperverleri, ey ağzının tadını bildiğini iddia edenler, tarihe de meraklıyım diyenler. Mutfak zevkinin son günleri sizi uzun ve renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Yazılar ağırlıklı olarak 40'lı yıllarda yazılmış ama çok daha geriye uzanıyor Karay'ın bize aktardıkları. Ve sanki çok daha ileriye de uzanıyor. Çok daha derine iniyor, geniş bir çapta seyrediyor. Kendisine tek bir itirazım olabilir bu lezzet yolculuğunda. Mutfaktaki olumsuz değişimi çalışmaya başlayan kadınların omzuna da yüklüyor biraz üstad. Kadın mutfaktan çıkıp hayata karıştıkça lezzet ve emek de azalıyor mutfakta diye düşünüyor. Haklı olduğu yerler olabilir bu konuda ama kadın mutfağa kapatılırsa da sosyal hayatın lezzeti kaçar be Refik Halit Bey amcacığım. Söylemeden geçemedim. Mutfak zevkinin son günleri yazmaya meraklı olanlar için bir atölye çalışması olarak da algılanabilir. Bir sebzeye karakter biçmek, onu neredeyse kaşıyla gözüyle tarif etmek, okuru hikayesine inandırmak ve bu arada kahramanının geçirdiği değişimler aracılığıyla tarihsel arka fonu anlatabilmek. İşte size hem dört dörtlük bir okuma zevki hem de yazma konusunda bir hodri meydan çağrısı. Hem mutfak zevkinin son günlerini yaşamak istemiyorsak bu zevke sahip çıkmalıyız, öyle değil mi? Hep birlikte, kadınıyla, erkeğiyle. Bu bölümün esas kızı Mutfak Zevkinin Son Günleri, Memleket Yazıları serisi kapsamında İnkılap Yayın Evi tarafından ilk kez 2014 yılında yayımlanmış. Refik Halit Karay'ın dergi ve gazetelerde çıkmış ve kitaplaşmamış metinlerinden oluşan bu seri, hep İstanbul, 40 yıl evvel 40 yıl sonra Anadolu'da, Pek iyi hatırlarım, Türkçenin tadı ve ahengi, Atatürk'e eğilen bir sürgün, bir denizden bir denize, güzel sanat suçları gibi başlıklarıyla 18 kitaptan oluşuyor. İnkılap Yayın Evi yazarın külliyatını yayınlamayı sürdürüyor. Biz romanlardan söz etmedik ama çok iyi bilinen romanlarından Bugünün Saraylısı, Yezid'in Kızı, 2000 Yılın Sevgilisi, Kadınlar Tekkesi ve Nilgün'ü de saymadan geçmeyelim. Bölüm konuğumsa Doğan Kitaba girdiğim günlerde genel müdürüm olan, ondan önce yıllarca Atlas Dergisi'nin yayın yönetmenliğini, Hürriyet Dergi Grubu'nun genel müdürlüğünü yapmış, deneyimli gazeteci ve gurme Mehmet Yaşin'di. Seyahat ve yemek yazılarıyla olduğu kadar Lezzet Durakları adlı televizyon programıyla da tanınan Mehmet Bey'in Yakınname, Uzakname, Lezzet Durakları, İstanbul Lezzetleri adlı kitapları da var. Ama sanırım şu anda baskıları tükenmiş durumda. Okumak isterseniz sahaflara bakmanızda yarar var. Mehmet Bey benim için hiçbir zaman sadece bir yönetici olmamıştır. Çok sık görüşemesek de bir aile dostudur o. Yakın zamanda kaybettiğimiz eşi Ülker Hanım da öyleydi. Onu da sevgiyle anıyorum ve Mehmet Bey'e bu sohbet için çok teşekkür ediyorum.
Covid-19 mudur nedir? Bu dönemde eve zorunlu tıkalı kalmanın verdiği bir mutfak sevdası başladı şimdi. Yani herkes, ne bileyim, genellikle ekmek yapılıyor, poğaça yapılıyor. Herkes yemek denemelerine girişiyor. Bu Covid-19'un böyle bir faydası oldu. İnsanlara mutfakla tanışmalarını sağladı. Covid-19'da mutfakla tanışanların mutfağı daha çok sevmeleri için keyifle okuyacakları muhteşem bir mutfak derlemesi bence başucu kitabı.
Evet, ben okurum, şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü mutfak zevkinin son günlerine bırakıyoruz. Parlak bir keyif vermek bakımından şampanya içkilerin şahıdır. Medeni dediğimiz dünyada teşrifat unsuru olarak da resmi bir mahiyet almış, adeta resmi mevkii olan bir şahsiyet imişçesine bütün büyük törenlerde kendisine yer ayrılmıştır. Düğünde, nikahta, her türlü münasebetlerle çekilen ziyafetlerde, hatta gemilerin denize indirilmesi sırasında ekselans şampanya cenapları hazırdır. Ama ekselans şampanya hem azametli, hem gürültücü, hem geveze, hem de sinirlidir. Gümüş kapılarda oturur, top gibi patlar, köpürüp taşar. Biraz yatışınca da kadehte kendine göre mırıl mırıl fışır fışır söylenir. Dokunma, kımıldatma, hem el sürmeye hiç gelmez. Tekrar köpürmeye başlar. Deli fişeğin biridir. Esas da kaba, kalın, şişman bir şey olan köpük, şampanyada çevik, kıvrak ve uçarı çapkındır. Köpüklerin en sevimlisi ve hafif buğu gibi dağılıp kaybolanı şampanyanınkidir. Ziyafetlerde uzun, çok defa kof nutukların ardından, teşbihte hata olmaz, Hızır gibi imdada yetişmesi faydalı taraflarından biridir. Hatip ısırmasının pan zehiri şampanyadır. Arkasında şampanya kadehi sunulmayan nutuklu toplantılardan ve konferanslardan çıkanlara dikkat ediniz. Dinleyenlerde kana zehir karışmış gibi keyifsizlik, en aşağı sersemlik sezilir. Halbuki şampanyalısında o hal yoktur. Zaten şampanya yalnız nutuk tutulmasının değil, deniz tutmasının da ilacıdır. Kötü tarafları da çoktur. Mesela adam kandırma vasıtalarından biridir. Politika manevrası olsun, ticaret dalaveresi olsun, hatta kadınları baştan çıkarma oyunu olsun, şampanyanın az çok rolü vardır. Şampanya ile ve şampanya için epeyce namus sarsılmış, onur kırılmış, hayal perdesi yırtılmıştır. Fabrikasından çıkan bir şampanya şişesinin fert üzerinde nasıl uğursuz bir tesir yapacağını, ne gibi bir zarar vereceğini kimse bilemez. O şişe belki de bir ahlakı darmadağınık edecek süslü ve zevkli bir bombadan başka bir şey değildir.